Ayrım 101.
Sayfa 735. Mehmet Altan, ikinci cumhuriyetçiler adına diyordu ki, Kemalizm tek parti diktatörlüğün ideolojisidir. Kemalizm demokrasiyle bağdaşmaz. Hem Kemalist olup hem demokrasi yanlısı görünmek çelişkidir. Evet, cumhuriyet ilan edilmiş ama batı tarzı çok partili parlamenter rejime demokrasiye hemen geçilmemiştir. Ama A. Batı demokrasiye hangi aşamalardan geçerek ulaşmıştır? B. Tarihte ihtilal yapar yapmaz demokrasiye geçmiş bir tek ülke var mıdır? C. Mesela Fransa Fransız ihtilalinden, İngiltere Halklar Bildirisi'den ne kadar sonra demokrasiye geçebilmiştir? Bugünkü demokratik düzene kaç aşamada geçebildiler? D. 1923 Türkiye'sinde demokrasiye geçiş için gerekli olan tarihi ve pratik koşullar var mıydı? Bernard Lewis, dünü bugünün ölçüleriyle değerlendirmeye kalkanları uyarıyor ve diyor ki, demokrasi Alaaddin'in lambasından çıkmaz. E. Buna rağmen iki defa çok partili hayata geçilmiş olmasının hiçbir anlamı yok mu acaba? F. Bir diktatör okullarda okutulmak üzere cumhuriyet, demokrasi, hürriyet, insan hakları, tek dereceli seçim, partiler gibi kavram ve kurumlar hakkında ayrıntılı bilgi veren ve hepsini öven bir kitap yazar ve yazdırır mı? 1931. Dipnot. Söz konusu bilgiler için Afet İnan, Medeni Bilgiler, 1. cilt, sayfa 1998-203-204. Bir orta öğretim kitabında 81 sayfanın bu kavram ve kurumlara ayrılmış olması bile tek başına tek parti döneminin bir geçiş dönemi olduğunu kanıtlayacak nitelikte bir olgudur. G. Otoriter yönetim tarzı hiç övülmüş, savunulmuş mudur? Rejim bu anlayışa göre mi düzenlenmiştir? H. CHP militan bir parti miydi yoksa birçok görüşlerin temsilcilerinin bulunduğu geniş tabanlı bir koalisyon muydu? Bu soruların cevabı araştırılmadan hüküm verilebilir mi? Kemalizm demokrasiyle bağdaşmadığı, çeliştiği iddiası gerçeklere ters düşen temelsiz, haksız, anakronolojik ve sübjektif bir yakıştırmadır. Dipnot. Mehmet Altan'ın yakın tarihimizde de dünya demokrasi tarihi ile de pek ilgilenmediği anlaşılıyor. İsrarla aynı görüşleri ileri sürüyor, bilgisini tazelemiyor. Bu yüzden de sürekli yanlışlığa düşmekle kalmıyor, bazen çok ayıp şeyler de yapıyor. Mesela 19 Ekim 1995'te Sabah gazetesindeki köşesinde Saddam'ı izlemeden Türkiye'yi anlayamazsınız başlığı altına şöyle yazıyor. Türkiye'nin neden bir türlü demokratik bir cumhuriyet olamadığını anlamanın en iyi yolu Saddam Hüseyin'in Irak maceralarını izlemek. Bugünkü Saddam rejimi dünkü Türkiye'yi yansıtıyor çünkü. Biliyorsunuz Saddam da hem laik hem cumhuriyetçi. Üstelik 1958 yılında monarşi rejimini yıkan bir geleneğin temsilcisi. Ancak şimdi monarşi yok ama Saddam'ın kanlı diktatoryası var. Tek parti rejiminin ne olduğunu bize en iyi Saddam anlatıyor. Yani Saddam eşit Mustafa Kemal. Soru 1. Türkiye'de demokratik kural ve kurumları hayata geçiren, geliştirmeye çalışanlar kimlerdir? Soru 2. Bunlara karşı çıkan ya da geciktiren ya da sulandıranlar kimlerdir? Yazar son 50 yılı şöyle bir gözden geçirirse soruların cevabını bulur. Kemalizm demokrasiye geçiş için gerekli asgari koşullara bile sahip bulunmayan bir ülkeyi, millet olmaya, aklın özgürlüğüne, çağdaşlığa ve demokrasiye taşımak demektir. Dipnot. M. Duverger şöyle diyor, bazı tek partiler gerek felsefeleri gerek yapıları bakımından gerçek anlamda totaliter değildir. Bunun en iyi örneğini 1923'ten 1946'ya kadar Türkiye'de faaliyet göstermiş bulunan CHP sağlamaktadır. Bu partinin başta gelen özelliği demokratik ideolojisindedir. Faşist rejimlerde her gün rastlanan otorite savunusunun yerine Kemalist Türkiye'de demokrasi savunusu almıştır. Bu da halkçı ya da sosyal diye nitelendirilen yeni bir demokrasi değil, geleneksel siyasal demokrasidir. Parti liderlerinin gözünde tekel Türkiye'deki özel siyasal durumun bir sonucu olmuş ve çok partili sistem ideal olmakla devam etmiştir. Türk tek partisinin yapısında da totaliter bir taraf yoktu. Bu yapı ne hücrelere, ne milise, hatta ne de gerçek anlamda ocaklara dayanıyordu. Üstelik herkese açıktı. Siyasi partiler sayfa 359-361. Profesör A.J. Toynbee'nin bu konudaki görüşü de şöyle. 1920'lerde Türk toplumu ya gelişecek ya da ölecekti. Her ne pahasına olursa olsun yaşamayı yeğlemiştir. Bununla birlikte Türkiye'de tek parti yolu hiçbir zaman faşist, nazi, komünist tipi bir diktatörlük biçimini almamıştır. Türk Dili sayı 182. Şimdi rahat rahat Kemalizmi eleştirenler tepe tepe kullandıkları özgürlüğü bu sürece borçludurlar. O dönemi yaşamış birkaç görgü tanığını dinleyelim. Mustafa Kemal Paşa'ya dedim ki, canım paşam, nazariye çok güzelse de vaziyetin hakikatlerinden çıkan icablar da hızlı davranmayı gerektiriyor. Mesela beni Ankara'da huzursuz eden en büyük şey ordunun yokluğudur. Elimizde dayanak bir ordu bulunmazsa bütün bu güzel nazariye suya düşüp gidebilir. Şu cevabı verdi. Bence meclis nazariye değil, hakikattir ve hakikatlerin en büyüğüdür. Önce meclis, sonra ordu Nadi Bey. Orduyu yapacak olan millet ve ona niyabeten meclistir. TBMM açılmadan önce 1920 Ankara, Yunus Nadi, Ankara'nın ilk günleri, sayfa 99. Mecliste yapacağı konuşmayı odasında Hakkı Bey işte bana baştan başa okudu. Her ne olursa olsun Mustafa Kemal Paşa'nın kudreti milletin eline bırakmak istediği, herhangi bir diktatör veya sultan istemediği görünüyordu. TBMM açılmadan önce 1920 Ankara, Halide Edip adı var, Türk'ün Ateşle imtihanı, sayfa 118. Meclisin ve toplanmasının yegane amili Mustafa Kemal'dir. Meclis onun eseridir. Birinci dönem milletvekili Hilmi Kalaç, Ulus Gazetesi, 1 Nisan 1970. Ben her kerameti meclisten bekleyenlerdenim. Mustafa Kemal'den aktaran Yunus Nadi, Ankara'nın ilk günleri, sayfa 98. Canım, neden bu meclisin dertlerini çekiyoruz, dağıtalım rahat ediniz diyen şiddetçilere, meclis olmazsa biz neyiz ki, hiçbir şey, meclissiz olamayız diyor. Türk milletinin o ana baba ölüm kalım günlerinde irticanın çoğunlukta olduğu bir muhalefetli meclisi dahi meclissizliğe tercih ediyordu. Talih Rıfkı Atay, Çankaya, sayfa 519. Gazi, Türkiye'de de partiler ve parlamento hayatının başlamış olmasından dolayı memnuniyet duyuyorum dedi. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin kurulması dolayısıyla 1924 Ali Fuat Cebesoy, Siyasi Hatıralar 2. sayfa 125. Atatürk dedi ki, devletin idaresini ele alan bir siyasi partinin karşısına bir kontrol heyeti bulunmak lazım gelir. Ben serbest cumhuriyet fırkasından iki esaslı prensibe riayet etmesini isterim. Cumhuriyet ve laiklik. Zaten benim siyasi hayatta bir taraflı olarak daima aradığım ve arayacağım temel budur. Serbest Cumhuriyet Partisi'nin kurulması sırasında Ağustos-Eylül 1930, Yalova, Asımus, gördüklerim, duyduklarım, duygularım, sayfa 138. Fethi Bey ve arkadaşları sonunda karar verdiler ve serbest fırkayı kapattılar. Kapatılması bizim için çok fena oldu. Atatürk çok özenerek böyle bir tertibe teşebbüs etmişti. Serbest fırka teşebbüsü de bu surette bitmiş oldu. Bunun neticesi olarak birden fazla parti ile demokratik rejim ümidini Atatürk hemen hemen kaybetti. İsmet İnönü Hatıralar 2. sayfa 230 ve devamı. Atatürk Recep Peker'e, elbette konuşacaklar, elbette tenkit edecekler. Biz bu arkadaşların meclise girmeleri neden teşvik ve ihzar ettik, bir oyun olsun diye mi? Hayır, işlerimiz hakkında fikir ve kanaatlerini açıkça söylesinler, yaptıklarımızı tenkit etsinler, yani yeri boş kalan muhalefetin bir dereceye kadar olsun vazifesini görsünler diye meclise getirdik, öyle değil mi dedi. 1930'lar, aktaran H.R. Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, sayfa 35. Atatürk'ün siyasi hayatına hakim olan fikir tam ve geniş bir demokrasidir. Celal Bayar, Atatürk'ten Hatıralar, sayfa 13. Atatürk Parti Yüksek Divanı'nda azınlıkta kalınca teklifini sükunetle geri aldı. Bir aralık Cumhurbaşkanı'na TBMM'den çıkan kanunlara karşı veto hakkı verilmesini istemişti. Fakat bazı arkadaşların, bilhassa Mahmut Esat Bozkurt ve Şükrü Saracoğlu gibi genç hukuk adamlarının itirazı üzerine cereyan eden uzun tartışmalardan sonra bundan da vazgeçmişti. Atatürk'ün yaptığı bir teklifi serbest fırka kabul etmiş idiyse de halk fırkasının 40 kişilik idare heyeti kabul etmemişti. O zaman bu olayı hayretle karşılayanlar, yaptığı teklifi kendi fırkasını kabul etmemesini ciddi ve varit bulmayanlar olmuştu. Bu gibiler Atatürk'ü içten tanıyamamış olan kimselerdir. O, kendi fırkası içinde de daima ekseriyetin reyine hürmet eden, ikna yolundan başka kuvvet kullanmayan bir liderdi. H.R. Soyak, Atatürk'ten Hatıralar 1. sayfa 46-54, 2. sayfa 437. Umumi işlere ait kanunların tartışmasında onun meclisleri tamamıyla serbest kalmışlardır. Bazı kanunları geçirmek için başvekil İsmet Paşa'nın bile günlerce komisyonlarda uğraştığı görülmüştür. Falih Rıfkı Atay, Çankaya, sayfa 543. Onun partisine tek parti adını verenler yanılmaktadır. Halk Partisi en koyu irticadan en ileri fikre kadar bütün temayülleri prensipler disiplini içinde dizginlemeye çalışan bir karma partiydi. Falih Rıfkı Atay, Çankaya, sayfa 448. CHP Genel Sekreteri Recep Peker, Avrupa'da, bilhassa İtalya ve Almanya'da uzun bir tetkik seyahati yapmış, dönüşünde yakında toplanacak olan parti kurultayına arz edilmek üzere yeni bir nizamname ve çok teferruatlı bir program hazırlamıştı. Bunlar parti genel başkanı Atatürk'e takdim edilmek üzere bana tevdi olunmuştu. Gerek nizamname, gerek program o zamanın tek partili totaliter idarelerindeki esaslara göre kaleme alınmıştı. Başta azası sınırlı fakat kudret ve selahiyeti sınırsız bir heyet tasavvur ediliyordu. Bütün kararları bu yüksek heyet veriyor, Büyük Millet Meclisi bir şekilden ibaret kalıyordu. İtalya ve Almanya'da olduğu gibi üniformalı gençlik teşkilatı kuruluyordu. Evrakı Atatürk'e götürdüm, kütüphanede masamın üstüne bırak sonra okurum dedi. Ertesi günü sabah üzerinde ilk bakışta sezilen bir sinirlilik hali vardı. Beni görünce azarlar gibi sordu. Bu zorbalar kimlerdir, onları kim seçecektir? Hangi zorbalar paşam? Sen dün akşam bana getirdiğin kağıtları okumadın mı? Biraz okumuştum. Ha işte orada bahsedilen bütün kuvvetleri nefsinde toplayıp tek partiyi, dolayısıyla devleti ve memleketi kendi başlarına idare edecek olan yüksek heyetin azası. Bu zorbalar heyeti kuvvet ve selahiyetlerini kimden ve nasıl alacak? Bu ne sakat düşüncedir, bu nasıl zihniyettir? Görülüyor ki varmak istediğimiz hedef henüz en yakın arkadaşlar tarafından bile zerre kadar anlaşılmış değildir. Çocuk, biz öyle bir idare istiyoruz ki bu memlekette bir gün padişahlığa taraftar olanlar dahi bir fırka, parti kurabilsinler. Köşke gelen Genel Başkan Vekili İsmet İnönü ve Genel Sekreter Recep Peker ile birkaç saat görüştüler. İnönü ile Peker gittikten sonra Atatürk mütebessim bir çehreyle İsmet Paşa Recep'in marifeti olan o saçmaları okumadan imza etmiş. Neyse her şey olduğu gibi kalacaktır dedi. H.R. Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, sayfa 58. Sevdiklerinin ve birlikte bir şeye inandıklarının tenkitlerine, itirazlarına, tartışmalarına inanılmaz bir katlanışı ve hoşgörülüğü vardı. Meclisinde dilediklerinizi söylememek için pek hesaplı bir dalkavuk olmaktan başka hiçbir sebep yoktu. Bilakis sadece onun hoşuna gitmeyi düşünerek sözleri ayarlamak pek lüzumsuz bir dalkavukluktu. Bu türlü dalkavuklar sofra oyuncağı olmaktan başka bir mükafat da görmemişlerdi. Falih Rıfkı Atay, Çankaya, sayfa 507-515-30. Atatürk'ün şahsı hakkında yapılan tenkitler arasında hemen hemen tek üzen şey diktatör telakki edilmesiydi. Bundan aşırı derecede teessür duyardı. Nasıl müteessir olmasın ki, o yaratılışı ve mizacı itibarıyla diktatörlükten, diktatörlerden nefret eden bir adamdı. H.R. Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, sayfa 53. Atatürk ne mizacı ne de ideali bakımından diktatörlük inançlısı değildi. Mussolini ve Hitler gibi demokrasiler aleyhine hicivler ve diktatörlük lehine metiyeler söylemiş değildir. Hususi meclislerinde dahi milli hakimiyet davasına gönülden bağlı olduğu sezilirdi. Onun düşmanlığı yobazlığa idi, geriliğe idi, Türk şerefini düşüren ve Türklüğü geliştirmekten alıkoyan kara ve karanlık gelenek ve geleneklere karşıydı. Falih Rıfkı Atay, Çankaya, sayfa 521. Atatürk'ü diktatör sayanlar olmuştur. Bence bu hem yanlış hem de yanıltıcı bir görüştür. Çünkü Atatürk bilinçli olarak kendi yokluğunda uygulanabilecek bir düzen kurmaya, kendinden sonra sürebilecek bir hükümet ve yönetim sistemi yaratmaya çalışıyor, görüşlerini zorla kabul ettirmekten çok düşüncelerini öğretmeye ve ülkelerini açıklamaya uğraşıyordu. Kanunlara aykırı davranışlarda bulunmaktan kaçınmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ise büyük saygısı vardı. Pek çok kimsenin sandığı gibi sağa sola emirler yağdırmak şöyle dursun, Atatürk bakanları her zaman kendi sorumluluklarını yüklenmeye zorlardı. 1935-1937 İngiliz Büyükelçisi Sir Percy Lorraine, Türk Dili, sayı 158. Yeni bir meclis yapısının ilk taslağı Atatürk'e gösterildiği zaman parti idare meclisi azasıydım. Gerek o taslakta gerek bugünkü yapının planında çok parti ve iki meclis ihtimali hesaba katılmıştır. Ölüm yılına kadar Atatürk'ün fikirlerini günü gününe takip etmiş olanların ne onun ağzından ne de onun yanında tek parti rejimini ebedileştirmek değil, uzun boylu devam ettirmek için kuru bir söz bile duyduklarını sanmıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni faşist, nazi veya komünist parti örneklerine göre ayıklamak ve ihtilal prensiplerine tam bağlı olanlardan yoğurmak, her türlü idare ve kadro cihazlarını buna göre ayarlamak gibi teklifler ne Atatürk'ten ne de arkadaşlar arasında lider vasfı verilebilecek olanlardan yüz bulamamıştır. Fali Rıfkı Atay, Niçin Kurtulmamak, sayfa 45. Atatürk yalnız bir konuda genel tartışmaya izin vermemiştir. O da dinin riyakarane sömürülmesi konusudur. Atatürk'ün diktatörlüğü ancak ve ancak bu yönde kendini göstermiş ve tek parti usulü fiili bakımdan ancak ve ancak bu yüzden kurulup yaşamıştır. H. Bayur, Hayatı ve Eserleri, sayfa 345. Mizacça demokrat fakat milli varlığı kurtarmak için inkılapları gerçekleştirme bakımından amansız, eğilip bükülmez bir savaşçıydı. Bir gün kapalı bir parti grubu oturumunda inkılap meseleleri konuşulurken, arkadaşlar demişti, umur-u cariyede yani genel işlerde halkın temayüllerine dikkate almalıyız, halka karşı gitmemeliyiz. Fakat prensiplerimiz arasında bir tek kişi kalsak başımızı verir taviz vermeyiz. Falih Rıfkı Atay Çankaya sayfa 543. Mahiyetindekilerin sorumlu oldukları işlere karışmaktan ve ayrıntılarla uğraşmaktan sakınır, bazen bunu yapsa da dostçasına yapardı. İşi mesulüne bırakalım sözünü kendisinden çok işittim. Keza bir bakan danışırsa düşüncesini söylemekle birlikte, ben böyle düşünüyorum ama işin sorumlusu sensin, ona göre düşün taşın karar ver derdi. H. Bayur Hayatı ve Eseri sayfa 346. Teferruat ile uğraşmayı sevmezdi, yalnız dış politikaya devamlı bir alaka göstermiştir. Bazı meselelerde şikayet ve tenkitler üzerine müdahaleler yapmak ve hakem rolü oynamaktan başka hükümet işleriyle pek yorulmamıştır. Fali Rıfkı Atay Çankaya sayfa 398. Mesuliyet karşılığı selahiyetlere taassup derecesinde hürmetkardı. Herhangi bir mesele hakkında vazifeli ve alakalıların mütalaalarını dinlemeden, hatta onlarla müzakere ve münakaşa etmeden kendi görüşünü açıkladığı ve karar verdiği vaki değildir. Huzurunda konuşurken aklıma gelen mütalaaları arz etmekten çekinmek gibi bir hisse kapıldığımı hatırlamıyorum. H.R. Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, 1. cilt sayfa 37. Böyle diktatör olur mu? Mustafa Kemal'e diktatör diyenlere mesela Hitler'in, Mussolini'nin, Franco'nun, Stalin'in ve benzerlerinin hayatlarını okumalarını ve rejimlerini incelemelerini tavsiye ederim. Bize düşen dayanaksız iddialarla vakit öldürmek değil, Türkiye Cumhuriyeti'ni daha demokratik yapmak, her konuda daha ileri götürmektir. Buna çalışalım. Mustafa Kemal'in hiçbir kusuru, eleştirilecek yanı yoktu. Niye olmasın? Ama şu söylenebilir, meziyetleri kusurlarından, doğruları yanlışlarından çok daha fazlaydı. Bir Süpermen miydi? Süpermen olmadığını yazıp söyleyenler ile Mustafa Kemal arasındaki çok büyük farka bakarak Mustafa Kemal'in Süpermen olduğu rahatça iddia edilebilir. Ama hiçbir insan Süpermen değildir. Tabii ki o da değildi. Mustafa Kemal milletine tertemiz bir vatan, tam bağımsız bir devlet bırakmış bir lider, aklı ve vicdanı özgürlüğe kavuşturmuş bir devrimci ve bizler gibi gülen, ağlayan, seven, kızan, öfkelenen, yiyen, içen bir insandır. Dipnot. Bir yangın yerinden muntazam bir devlet çıkaran bir insanı bazı şahsi zaafları yüzünden milletin gözünde küçük düşürmek istiyorlar. Ben bütün ömrümce Mustafa Kemal'e teşekkür etsem yine de bu millet için yaptıklarını ödeyemem. Osman Bölükbaşı'nın 1995'te özel bir toplantıda söylediği bu sözleri Semih Sergen not etmiş, ondan öğrendim. Çağdaşı olan liderlerin hepsi yıkıldı gitti ama o yaşıyor ve yaşatılıyor. Ölümünden yarım yüzyıl sonra bile Mustafa Kemal'i hala saygı ve minnetle anan, anısına yürekten bağlı, değer bilir, simgelediği düşünceleri koruyan ve savunan, kadın erkek, genç yaşlı, sivil asker, köylü kentli, okumuş okumamış, sağcı solcu milyonlarca milyonlarca insan var. Sadece bu bile Mustafa Kemal olgusuna saygı ve dikkatle yaklaşmak, yüzeysel, ayaküstü, ulu orta ve çapaçul değerlendirmelerden kaçınmak için yeterli bir sebeptir. Bazıları Atatürk'ü tartışalım diyorlar. Niyetleri herhalde boyunu posunu değil, yaptıklarını ve düşüncelerini tartışmak. Ve tartışıyorlar. Ama çoğu yakın tarihimizi doğru dürüst bilmiyor. Mustafa Kemal'in nutuğunu, söylev ve demeçlerini, anılarını, görgü tanıklarının anılarını, mesela Bernard Lewis, M. Duverger, A. J. Toynbee, H. Meltzig, D. A. Rostow, G. Jeşke gibi Atatürk ve Yeni Türkiye olgusunu işlemiş olan yabancı tarihçi, siyaset bilimci ve araştırmacıların, mesela Enver Ziya Karal, Reşat Kaynar, Yavuz Abadan, Tarık Zafer Tuna'ya, Niyazi Berkez, Peyami Safa, Atilla İlhan gibi bilim adamlarımızın ve yazarlarımızın yazılarını bile okumamışlar. Türk, İngiliz, Fransız, Sovyet ve Yunan belgelerinden ve dönemin koşullarından da iyice habersizler. Bu halleriyle tıpkı şöyle bir bakıp Selimiye Camisi'ni değerlendirip eleştirmeye kalkan inşaat kalfası Dursun'a benziyorlar.